Ayrım 24, Yanlış Yol, Henning Mankell, Sayfa 300, 22. Bölüm. Kopenhag'ın ufuk çizgisi sisli havada pek net görünmüyordu. Wallander 10 günden daha kısa bir süre içerisinde Bay Bay'la gerçekten buluşup buluşamayacağını ya da peşine düştükleri ve hakkında hemen hemen hiçbir şey bilmedikleri katil yüzünden dört gözle beklediği bu tatili erteleyip ertelemeyeceğini kara kara düşünüyordu. Malmö'deki hızlı tekne terminalinin dışında beklerken bunları düşünüyordu. 30 Haziran sabahıydı. Bir gece önce Wallander, Björn Fredman'ın ailesiyle görüşmeye giderken yanına Svedberg'in yerine Höglund'u almaya karar vermişti. Genç kadını evinden aramış ve Höglund, Forsfeld'la buluşmadan önce gelip kendisini almasını rica etmişti. Fredman'lara gitmeden önce bir iki şey alması gerektiğini de eklemişti sözlerine. Wallander, Svedberg'e Malmö'ye gelmesine gerek olmadığını söylediğinde o da buna karşı çıkmamıştı. Üst hattan iki gün arka arkaya uzaklaşmak istemediği zaten belli oluyordu. Höglund terminalin içinde alışverişini yaparken, elbette Wallander ne aldığını sormamıştı ona, rıhtımın ucuna kadar giderek uzaktaki Kopenhag'a bakmıştı. Küçük bir gemi limana yanaşıyordu. Hava sıcaktı, ceketini çıkarıp omzuna astı. Malmö'den döndükleri akşam soruşturma ekibini toplantıya çağırmıştı. Danışmanın hemen yanında girişte de Hansson'a ayaküstü biraz bilgi vermişti. Ekholm'de toplantıya katılmıştı. Hala katilin psikolojik durumu üzerinde çalışıyor ve kurbanının gözlerini oymanın kişinin kimliğine ilişkin nasıl bir ipucu verebileceğini araştırıyordu. Basını bilgilendirme işini Wallander'in yapmasını ama kamuoyunun huzurunu bozmamak için tehlikeli birini aradıklarını açıklamamaya karar vermişlerdi. Bu şekilde davranmanın akılcı olup olmayacağına ilişkin farklı görüşler vardı. Wallander olası kurbanın kendini korumak için polisle bağlantı kurabileceği olasılığını da göz ardı edemeyeceklerinde ısrar ediyordu. Gazeteciler Wallander'in çevresini sarmışlardı. Wallander kendini her geçen saniye daha da tedirgin hissetmeye başlamıştı. Tüm İsveç yaz tatiline çıkmaya hazırlanırken insanların tatilden vazgeçip kendilerini evlerine kilitlememeleri için uygun bir şeyler söylemesi gerektiğini düşünüyordu. Bu zorlu basın toplantısından sonra çok yorgun hissetmişti. Ama hala Interpol'den gelen o uzun telex mesajını Martinson'la birlikte tam olarak okuyamamıştı. Kolza tarlasında kendini yakan genç kızın geçen Aralık ayında Santiago de los Treinta Caballeros'ta ortadan kaybolduğunu artık öğrenmişlerdi. Kızın babası Pedro Santana bir çiftlikte çalışıyordu. 14 Ocak'ta kaybolan, o günlerde 16 yaşında olan ama 18 Şubat'ta 17 yaşına basan ki bu Wallander'i gözle görülür şekilde tedirgin ediyordu, Dolores Maria, Santiago'ya hizmetçi olarak çalışmak üzere gitmiş, ondan önce babasıyla birlikte şehirden 70 kilometre uzaktaki bir köyde yaşıyormuş. Genç kız kaybolmadan önce babasının uzak bir akrabasının evinde kalıyormuş. Ellerindeki yetersiz bilgilere göre Dominik Cumhuriyeti polisi genç kızın kaybolmasıyla fazla ilgilenmemiş. Babası polise kızını bulmaları için ısrarcı davranmış. Baba sonunda bir gazetecinin konuya ilgi duymasını sağlamış ve polis de sonunda genç kızın yaşamını başka bir ülkede kazanmaya karar verdiğini düşünerek ülkeden ayrıldığını ileri sürmüş. Kızın izini sürme olayı bu noktada bitiyordu. Soruşturma durmuş ve unutulmaya başlanmıştı. Interpol'in yorumları kısacıktı. Interpol'in araştırdığı ülkelerin hiçbirinde Dolores Maria Santana'nın izine rastlanmamıştı. Şu ana kadar. Hepsi bu kadardı. Santiago adındaki bir kentte ortadan kayboldu dedi Wallander ve yaklaşık 6 ay sonra da kendini yaktığı Salomonson'un kolza tarlasında ortaya çıktı. Bu ne demek oluyor şimdi? Martinson şaşkınlıkla başını iki yana salladı. Wallander düşünemeyecek denli yorgun hissetmesine karşın Martinson'un bu kayıtsız tavrı karşısında birden öfkelenmişti. Onun bu uyuşuk tavırlarına deli oluyordu. Bazı şeyleri biliyoruz dedi kararlı bir sesle. Ortadan kaybolmadığını biliyoruz. Helsingborg'da olduğunu ve Smed stoplu bir adamın arabasına bindiğini biliyoruz. Onun bir şeyden kaçtığını biliyoruz ve genç kızın öldüğünü de biliyoruz. Interpol'e bir mesaj göndererek tüm bunları bildirmemiz gerekirdi. Genç kızın babasına kızının öldüğünün yasal yollarla bildirilmesi için gerekeni yapmanı istiyorum. Diğer konu çözümlendiğinde genç kızın Helsingborg'dan neden kaçtığını öğrenmeliyiz. Yarın sabah erkenden oradaki meslektaşlarımla bağlantı kurmanı istiyorum. Belki onlar bir şeyler biliyordur. Martinson'un uyuşukluğuna böylesi bir tepki gösterdikten sonra Wallander arabasına atlayarak evine doğru yola çıktı. Yoldaki restoranlardan birinin önünde durarak hamburger söyledi. Her tarafa Dünya Kupası ile ilgili posterler asılmıştı. Birden yerinden fırlayarak bu posterleri yırtıp bunların yeterli olmadığını haykırmak geldi içinden. Ama elbette bir şey söylemedi. Bunun yerine sıranın kendisine gelmesini sabırla bekledi. Parasını ödedi, hamburgerini aldı ve arabasına bindi. Eve gidince mutfak masasında oturarak hamburgerini yerken bir bardak su içti. Sonra da sert bir kahve yaparak masayı topladı. Aslında hemen yatmak istemesine karşın kendini zorlayarak soruşturmayla ilgili belgeleri incelemeye karar verdi. Hala yanlış yolda olduklarına ilişkin duyguyu atamamıştı içinden. Wallander peşindekilerin kendisini izlemesi için yola ekmek kırıntıları serpiştiren biri değildi. Ama soruşturma grubunun lideri oydu. Bir başka deyişle izlenecek yolu belirleyen ve ne zaman durup yön değiştireceklerine karar veren kişi oydu. Araştırmalarını ve dikkatlerini yoğunlaştırmaları gereken yerleri, Wetterstedt ile Karlman arasındaki ilişkinin boyutunu ve niteliklerini nasıl çözeceklerini bir kez daha düşündü. Dikkatle katille ilgili topladıkları somut ve soyut delilleri bir kez daha inceledi. Yanı başındaki not defterine yanıtlanmayan soruları yazdı. Laboratuvar testlerinin çoğunun hala ellerine ulaşmaması canını sıkıyordu. Gecenin çok geç bir saati olmasını aldırmadan neredeyse Nürnberg'e telefon ederek Linköping'deki kimyagerlerle tahlil uzmanlarının yaz tatiline çıkıp çıkmadıklarını soracaktı ama sonra vazgeçti. Sırtı ağrıyıncaya ve gözleri yanıncaya kadar çalıştı. 2,5'a kadar sürdürdü çalışmalarını. Seçtikleri yol dışında başka seçenekleri olmadığının onaylanması niteliğindeki durum raporunu kafasında tasarlamıştı. Öldürülen ve kafa derileri yüzülen adamların arasında mutlaka bir ilişki olmalıydı. Bjorn Fredman'ın öldürülmesinin sorularına yanıt bulmalarına yardımcı olabileceğini de düşünüyordu. Yatmaya gittiğinde odanın ortasındaki kirli çamaşır yığını hala yerindeydi. Bir kez daha arabasını servise götürmeyi unutmuştu. Genel müdürlükten yardım isteyip istememe konusunu düşündü. Birkaç saatlik uykudan sonra sabah erkenden bu konuyu Hanson'la konuşmaya karar verdi. Ama sabahın altısında uyanıp yataktan kalktığında fikrini değiştirmişti bile. Bir gün daha beklemek istiyordu. Sabahları erken kalktığını bildiği için Nürnberg'e telefon etti. Hala Linköping'e gönderilen kan örnekleriyle bazı delillere ilişkin sonuçları alamadıklarından şikayet etti. Nürnberg'in buna çok öfkeleneceğini sanıyordu. Ama Nürnberg bu tür işlemlerin alışılmışın dışında uzun sürdüğünü kabul etmek zorunda olduklarını söyleyerek Wallander'i çok şaşırttı. Ayrıca konuyla ilgileneceğine söz verdi. Bjorn Fredman'ı buldukları çukurda Nürnberg'in yaptığı incelemelerle ilgili bir süre konuştular. Kan izleri katilin arabasını çukurun hemen yanına park ettiğini gösteriyordu. Nürnberg ayrıca Sturup havaalanına giderek Fredman'ın kamyonetini de incelemişti. Kamyonetin cesedi taşımak için kullanıldığından kuşku yoktu ama Nürnberg cinayetin kamyonetin içinde işlendiğinden emin değildi. Bjorn Fredman iri yapılı ve güçlü biriydi diyen Nürnberg sözlerini sürdürdü. Onun kamyonetin içinde öldürülmüş olabileceğini pek aklım almıyor. Bana sorarsan cinayet başka bir yerde işlendi.
O zaman burada sorulması gereken soru kamyoneti kimin kullandığı olmalı ve cinayet nerede işlendi?
Saat 7'yi biraz geçe Wallander emniyet binasına girdi. Ekholm'ü otelinden aradı. Ekholm kahvaltı yapıyordu. Wallander hemen konuya girdi. Gözler üstünde yoğunlaşmanı istiyorum. Bunun neden istediğimi bilmiyorum ama önemli olduğunu hissediyorum. Yaşamsal önemi olabilir. Neden diğerlerinin değil de yalnızca Fredman'ın gözlerine oydu. İşte bunu öğrenmek istiyorum.
Olayı bütünlükle ele almalıyız diye itiraz etti Ekol. Psikopatlar kendi ritüellerini yaratırlar ve bunlar kutsal kitapta yazılıymışçasına harfiyen uygularlar. Gözleri de bu şekilde değerlendirmeliyiz.
Nasıl değerlendirirsen değerlendir ama ben neden yalnızca Fredman'ın gözlerinin oyulduğunu öğrenmek istiyorum. Ne olursa olsun.
Bana kalırsa kezzap döktü gözlerine dedi Ekol.
Wallander bu önemli ayrıntıyı Nüberg'e sormayı unutmuştu.
Olayın bu şekilde gerçekleştiğini düşünebilir miyiz diye sordu.
Sanırım Fredman'ın gözlerine kezzap döküldü. Wallander tiksintiyle yüzünü buruşturdu.
Öğleden sonra görüşmek üzere diyerek telefonu kapattı.
Saat 8'de Höglund'la birlikte Üstad'dan ayrıldı. Emniyetten çıkmak onu rahatlatmıştı. Gazeteciler sürekli arıyorlardı. Şimdi de halk aramaya başlamıştı. Katilin izini sürme işlemi emniyetin dışına taşmış ve artık tüm ülkenin konuştuğu tek konu olmuştu. Wallander bunun hem iyi hem de gerekli olduğunun farkındaydı. Öte yandan da polise gelen ihbar telefonlarını değerlendirmesi ve denetlemesi için de aşırı bir çaba harcaması gerekiyordu.
Höglund hızlı tekne terminalinden çıkarak rıhtıma Wallander'in yanına gitti. ''Bu yıl ne tür bir yaz yaşayacağımızı merak ediyorum.'' dedi Wallander.
''Almhult'ta yaşayan büyük annem havanın nasıl olacağını tahmin edebiliyor.'' Ona göre bu yıl uzun, sıcak ve kurak bir yaz olacakmış.
Genelde söyledikleri çıkar mı?
Hemen hemen her zaman.
Bana sorarsan tam tersi olacak. Yağmurlu, serin ve kısa olacak.
Sen de hava tahmini yapabiliyor musun?
Hayır, hiç yapmadım.
Arabanın yanına gittiler. Wallander genç kadının terminalde ne yaptığını çok merak ediyordu ama sormadı. Saat 9.30'da arabayı Malmö Emniyeti'nin önüne çektiler. Forsfeld kaldırımda onları bekliyordu. Arabaya binerek bir yandan Wallander'e yolu tarif ederken bir yandan da Höglund'la sohbet ediyordu. Rosengård'daki binanın önünde durduklarında Forsfeld onlara geçen gün olanların kısa bir özetini yaptı. Onlara Bjorn Fredman'ın öldüğünü söylediğimde kadın bunu son derece sakin karşıladı.
Ben fark etmemiştim ama yanımdaki polis Fredman'ın karısının soluğunun içki koktuğunu söyledi. Ev darmadağınıktı. Her şey ortadaydı. En küçük çocuk 4 yaşında. Hiç görmediği babasının ölüm haberi karşısında onun büyük bir tepki göstereceğini hiç sanmıyorum. Ama büyük oğlan olanları anlamış gibiydi. Kızı evde değildi.
Adı ne diye sordu Wallander.
Kızın mı?
Hayır, karısının. Ayrıldığı karısının demek istiyorum.
Annette Fredman.
Çalışıyor mu?
Bildiğim kadarıyla hayır.
Geçimini nasıl sağlıyor peki?
Bilmiyorum ama Fredman'ın ailesine karşı çok cömert davrandığını sanmıyorum.
Wallander'in başka sorusu yoktu. Arabadan inip binadan içeri girerek 5. kata asansörle çıktılar. Asansörün zemini kırık cam parçalarıyla doluydu. Wallander Höglund'a bir göz atarak hayretle başını iki yana salladı. Forsfeld kapının zilini çaldı, kapı hemen açıldı. Kapıyı açan kadın oldukça zayıf ve solgun yüzlüydü. Siyahlar içinde olduğundan yüzünün solgunluğu daha da ortaya çıkıyordu. Karşısında duran hiç tanımadığı 2 kişiye korkuyla baktı. Ceketlerini askılı asarlarken Wallander birinin başını uzattığını, sonra da içeriye kaçtığını gördü.
Çocuklardan biri olmalı diye geçirdi içinden.
Forsfeld Wallander'le Höglund'u tanıştırdı. Yumuşak bir sesle konuşuyordu. Kadını sorguya çekmek için aceleci davranmıyordu. Wallander bir zamanlar Rüdberg'den bir şeyler öğrendiği gibi şimdi de Forsfeld'den öğrenebileceği bazı şeyler olduğunu düşündü. Kadın salona girmelerini söyledi. Forsfeld'in arabada söyledikleri göz önüne alındığında kadının evi temizlediği anlaşılıyordu. Wallander Forsfeld'in sözünü ettiği gibi evin dağınık olmadığını gördü. Oturma odasındaki koltuk takımı hemen hemen hiç kullanılmamış gibiydi. Bir kenarda bir pick-up, bir video, Wallander'in her zaman almak istediği ama çok pahalı olduğu için alamadığı Bang & Olufsen'den alınmış bir televizyon seti vardı. Oturma odasındaki masanın üstünde fincanlarla pasta tabakları duruyordu. Wallander evdeki sessizliğe kulak verdi. Evde 4 yaşında küçük bir çocuk vardı. O yaştaki çocuklar genellikle çok gürültücü olurlardı. Ama evde çıt çıkmıyordu. Kanepeye geçip oturdular. Sizi rahatsız ettiğimiz için özür dileriz dedi Forsfeld dostça bir tavırla konuşmaya çalışarak.
Önemli değil dedi Annette Fredman.
Ne yazık ki size birkaç soru sormamız gerekiyor dedi Wallander nazikçe. Keşke bu sorular bu denli acil olmasaydı.
Annette başını sallamakla yetindi. Tam o sırada diğer odalardan birine oturma odasına bağlayan kapı açıldı. 14 yaşında bir delikanlı içeri girdi. Bakışları tedirgin olmakla birlikte dostça bir tavırla yanlarına yaklaştı. Oğlum Stefan.
Çok iyi yetiştirilmiş bu çocuk diye geçirdiği içinden Wallander. Yanlarına yaklaşan delikanlı hepsinin ellerini teker teker sıktı. Sonra da kanepeye annesinin yanına oturdu.
Bu konuşmayı onun da duymasını istiyorum dedi annesi.
Bence bir sakıncası yok diye karşılık verdi Wallander. Babanın başına gelenlere nedenli üzüldüğümü söylemek istiyorum.
Pek görüşmezdik diye karşılık verdi delikanlı. Yine de teşekkür ederim.
Wallander delikanlıyla ilgili olumlu bir izlenim edinmişti. Yaşına göre alışılmışın dışında olgun davranıyordu. Wallander bunun babasının yokluğunu doldurmak zorunda kalmasından kaynaklandığını düşündü.
Eğer yanlış bilmiyorsam bir oğlunuz daha var dedi Wallander. Şu anda bir arkadaşımın evinde onun oğluyla oyun oynuyor. O olmadan daha rahat konuşabileceğimizi düşünmüştüm. Adı Jens.
Wallander not alan Höglund'a bakarak başını onaylarcasına salladı. Ve bir de kızınız var değil mi?
Evet, Louis.
Evde yok mu?
Birkaç günlüğüne bir yere gitti.
Genç kızın evde olmadığını delikanlı söylemişti. Annesini bu ağır yükten kurtarmak istercesine konuşmanın sorumluluğunu üstlenmişti. Sakin ve kibar bir şekilde yanıtlamıştı soruyu. Buna karşın Wallander yine de kız kardeşle ilgili bazı şeylerin yolunda olmadığını sezinlemişti. Bu belki de delikanlının soruyu çabucak yanıtlamasından kaynaklanmıştı. Yoksa yanıtlamadan önce duraksamış mıydı?
Wallander hemen dikkat kesildi. Görünmez antenleri havaya dikildi.
Olanlardan haberi yok o zaman dedi Wallander dikkatle.
O çok duyarlı biridir diye karşılık verdi delikanlı.
Burada ters bir şeyler var diye geçirdiği içinden Wallander. Aynı anda da içinden bir ses şimdilik olayı daha fazla kurcalamamasını söylüyordu.
Kıza daha sonra geri dönmek kesinlikle daha iyi olacaktı. Höglund'a bir göz attı. Genç kadın bunları fark etmemiş gibi bir hali vardı.
Daha önce yanıtladığını soruları bir kez daha sormayacağım.
Wallander her şeyin olağan olduğunu göstermek istercesine fincanına biraz daha kahve koydu.
Delikanlının kendisine dikkatle izlediğini fark etti. Bakışlarında Wallander'e kuşları hatırlatan bir uyanıklık vardı. Delikanlılık çok küçük yaşlarda sorumluluk almaya zorlanmış olabileceğini düşündü. Bu düşünce canını sıktı.
Çocuklarla gençlerin yaşıtlarının tersine tüm dünyanın yükünü omuzlarında taşıdıklarını görmek Wallander'i her zaman çok üzerdi.
Mona kendisini terk ettikten sonra Linda'nın evin sorumluluğunu üstlenmesi için kızını hiçbir zaman zorlamamıştı. İyi bir baba olmadığını düşünmesine karşın yine de kızına acımasız davranmamıştı.
''Hiçbirinizin bir yönünü birkaç haftadan beri görmediğinizi biliyorum.'' diye sürdürdü konuşmasını.
''Bu Louis için de geçerli mi?''
Bu kez soruyu anne yanıtladı.
''Son geldiğinde Louis evde değildi.'' dedi. ''Kızım onu aylardan beri görmüyordu.''
Wallander en zor soruya yaklaştığını biliyordu. Sorusunun acı dolu anıları da beraberinde getireceğinin bilinciyle elinden geldiğince dikkatli sormaya çalıştı.
''Biri onu öldürdü.'' dedi. ''Onu kimin öldürdüğüne ilişkin bir fikriniz var mı?''
Annette Friedman şaşkınlık dolu bir ifadeyle ona baktı. Ağzını açtığında acı dolu bir sesle konuştu.
Önceki suskunluğu yok olmuştu.
Kimin öldürmediğini sormalıydınız. Kim bilir kaç kez onu öldürebilecek denli güçlü olmayı istemişimdir.
Oğlu annesine sarıldı. Komiserim, bunu sorduğunu sanmıyorum, dedi yumuşak bir sesle.
Annette Friedman bu bir anlık taşkınlığından sonra kendini toparladı. Kimin öldürdüğünü bilmiyorum, bilmek de istemiyorum. Ama artık bir daha bu kapıdan içeri giremeyeceği için de sevindiğimi gizlemeyeceğim.
Birden yerinden kalkarak banyoya gitti. Wallander, Höglund'un arkasından gidip gitmemeye karar veremediğini hissetti. Delikanlı konuşmaya başlayınca Höglund da kalkmadı.
Annemin sinirleri çok bozuldu.
Bunu anlıyoruz, diye karşılık verdi Wallander. Delikanlıya acımaya başlamıştı. Ama senin oldukça sakin bir halin var. Belki sen bize babanı kimin öldürmüş olabileceğini söyleyebilirsin. Elbette bunun hiç de hoş bir şey olmadığını biliyorum ama bize yardım edersen seviniriz.
Babamın arkadaşlarının dışında başka kimsenin onu öldürebileceğini sanmıyorum. Babam hırsızdı. Ayrıca insanları sürekli döverdi de. Emin değilim ama babam insanların zorba diyebileceği türden biriydi. İnsanlardan haraç alır ve onları tehdit ederdi.
Bunları nereden biliyorsun?
Bilmiyorum.
Düşündüğün somut biri var mı?
Hayır.
Wallander delikanlının sakin kafayla düşünmesi için sustu.
Hayır, dedi delikanlı, bilmiyorum.
Annette Friedman banyodan çıkarak yanlarına geldi. Bir gördün, Gustav Wetterstedt'le bir ilişkisi olup olmadığını biliyor musunuz? Bir zamanların Adalet Bakanı olan Wetterstedt'le ya da sanat simsarı Arne Karlman'la. Ana oğul birbirlerine şaşkınlıkla baktıktan sonra başlarını hayır dercesine salladılar. Konuşma bir süre daha bu şekilde sürdü. Wallander onların hafızalarını tazelemelerine yardım etti. Ara sıra Forsfeld söze karıştı. Wallander sonunda bu konuşmanın bir yere varamayacağını anlamış ve Louis'le ilgili başka soru sormamaya karar vermişti. Höglund da Forsfeld'e bakarak başını salladı. Oradaki işi bitmişti. Ama kapının önünde durarak büyük olasılıkla yakında hem de çok yakında yine geri geleceğini söyledi. Onlara hem iş hem de ev telefonunu verdi. Sokağa çıktıklarında Annette Friedman'ın pencerenin önünde kendilerine baktığını gördü.
Kız, dedi Wallander, Louis Friedman, onun hakkında nasıl bilgi edineceğiz?
Dün de evde yoktu, dedi Forsfeld. Evden ayrılmış da olabilir, 17 yaşındaymış.
Onunla konuşmak istiyorum, dedi Wallander kısa bir suskunluğun ardından.
Diğerleri buna bir tepki göstermedi. Louise'i sorduğunda odanın havasının birden değiştiğini yalnızca kendisi fark etmişti.
Wallander, Stefan Friedman'ı tetikte bakışları olan gözlerini düşünüyordu. Ona acıdığını fark etti.
Şimdilik bu kadar, dedi Wallander, Malmö emniyetinin önünde Forsfeld'den ayrılırken, ama bağlantıyı koparmayalım.
Forsfeld'in elini sıkıp onunla vedalaştılar.
Skåne'nin yaz manzarasından geçerek Ystad'a döndüler. Höglund başını arkaya dayamış ve gözlerini kapatmıştı. Wallander onun bir melodi mırıldandığını fark etti. Soruşturmadan kendini bu denli kolay soyutlayabilmesine hayran kalmıştı. Rydberg polisin sorumluluklarından tam anlamıyla hiçbir zaman kopamayacağını defalarca söylemişti. Bu tür anlarda Wallander Rydberg'in yanılmış olmasını dilerdi içinden. Skurup çıkışını geçtikten sonra Wallander Höglund'un uyuduğunu fark etti. Genç kadının uyanmaması için arabayı olabildiğince yavaş kullanmaya özen gösterdi. Ystad'ın hemen dışındaki trafik ışıklarında durmak için frene bastığında Höglund uyandı. Tam o anda da telefon çaldı. Wallander Höglund'a açmasını söyledi. Höglund'un kiminle konuştuğunu anlayamamıştı ama çok ciddi ve önemli bir şey olduğunu da anlamıştı. Höglund soru sormadan dinliyordu. Telefonu kapattığında emniyetin otoparkına gelmişlerdi.
Svedberg'di, dedi Höglund. Karlman'ın kızı intihar etmiş, hastaneye kaldırmışlar. Solunum cihazına bağlı yatıyormuş şimdi.
Wallander arabayı boş otoparka çekip park edinceye kadar bir şey söylemedi. Sonra da Höglund'a döndü, her şeyi tam olarak anlatmadığını hissetmişti.
Svedberg başka ne söyledi?
Kızın büyük olasılıkla kurtarılamayacağını.
Wallander başını çevirip camdan dışarı baktı. Genç kızdan yediği tokadı düşündü. Sonra da hiçbir şey söylemeden arabadan indi.
24. ayrımın sonu. Sayfa 314.